Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İmla Kılavuzu 1. Kaset 1. Yüz Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1996 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Sunuş. Harf sistemini kullanan yazılarda 3 türlü imla düzeni vardır. 1. Sese, söyleyişe bağlı imla düzeni. 2. Kökene bağlı imla düzeni. 3. Geleneğe bağlı imla düzeni. Alfabe sistemi yüzyıllardan beri değişmemiş olan dillerde genellikle geleneğe bağlı imla düzeni hakimdir. Böyle dillerdeki imla düzeni başlangıçta sese ve kökene bağlı olsa da zaman içinde söyleyişte meydana gelen değişmeler imlaya yansıtılmadığı için imla, söyleyiş veya kökene bağlı olmaktan çıkar ve gelenekleşmiş olur. Yeni alfabelerin uygulandığı dillerde ise söyleşiye bağlı bir imla düzeni benimsenebilir. Ancak diller sürekli bir değişim içinde olduğu, dolayısıyla söyleyiş de sürekli olarak değiştiği için bu tür imla düzenlerinde de zamanla gelenekleşmeler başlar. Bilindiği gibi Türk alfabesi de 1928'de kabul ettiğimiz yeni bir alfabedir. Tabii olarak yeni alfabemizde söyleyiş esas alınmış ve söyleyişe bağlı bir imla düzeni öngörülmüştür. Bu bakımdan yeni Türk alfabesi dünyada örnek gösterilecek alfabelerden biridir. Ancak aşağıda belirteceğimiz bazı sebepler yüzünden imlamız bir türlü yerine oturamamış ve bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu sebepler şunlardır. 1. Dil Encümeni tarafından hazırlanan ve 1929'da yayımlanan imla lügatı, bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek ayrıntılardan yoksundu. Yeni alfabenin kabul edilmesinden çok kısa bir süre sonra basılan bu imla kılavuzunda birçok eksikliklerin olması tabidir. Ancak birkaç yıl içindeki uygulama da göz önünde bulundurularak eksiklikler giderilebilir ve fazla zaman kaybetmeden ayrıntılı bir imla kılavuzu çıkarılabilirdi. Oysa 1929'daki imla lügatinden ancak 12 yıl sonra 1941'de yeni imla kılavuzu basılmıştır. 2. Geç de olsa 1941'de basılan imla kılavuzu, Türk imlasının birçok sorununu çözmüş ve imlada sorun olabilecek birçok konuyu istikrara kavuşturmuştu. İmla kurallarının çoğu 1929'dan 1965'e kadar tam 36 yıl hiç değişmemiş ve böylece bir gelenek oluşmuştu. Ancak başına yeni sözü eklenerek ve birinci baskı olduğu belirtilerek 1965'te basılan yeni imla kılavuzu bazı değişiklikler getirmiş ve oluşmuş geleneği sarsmıştır. Söz gelişi 1965'e kadar düzeltme işaretleriyle yazılan lastik, klasik, plan, latin gibi kelimelerden 1965'te düzeltme işareti kaldırılmıştır. 1965'e kadar ayrı yazılan baba tatlısı, mine çiçeği, salkım söğüt gibi kelimeler 36 yıl sonra birleştirilmiştir. 1965'e kadar arabası ile, ordusu ile şeklinde yazılan kelimelerin 1965 kılavuzuna göre arabasıyla, ordusuyla şeklinde yazılması gerekmiştir. Burada birkaç örneğini gösterdiğimiz değişiklikler 1965 kılavuzuyla sınırlı kalmamış, yerleşmiş düzen bir defa sarsılınca artık sık sık değişikliklere gidilmiş ve imladaki istikrar iyice bozulmuştur. Söz gelişi 1965'te sadece batı kökenli kelimelerden kaldırılan düzeltme işareti, 1970'de latif, telaffuz gibi doğu kökenli kelimelerden de kaldırılmıştır. 36 yıllık arabesiyle sözünü 1965'te arabasıyla yapan yeni kılavuz 1975'te bu defa arabasıyla biçimini benimsemiş, 1977'de ise tekrar 1965'e dönmüştür. Mesleki, milli, resmi gibi kelimelerde 1977'ye kadar tam 48 yıl kullanılan düzeltme işareti 1977'de nispet iyisinin üzerinden kaldırılmıştır. 1965'teki yeni imla kılavuzuyla başlayan ve burada ancak küçük bir kısmını gösterdiğimiz bu değişiklikler hem imlamızdaki gelenek ve istikrarı ortadan kaldırmış hem de toplumda birçok tartışmalara yol açmıştır. 1982'de bir anayasa kuruluşu haline getirilen ve buna göre yeniden düzenlenen Türk Dil Kurumu'nun 1985'teki imla kılavuzunda da bir takım değişikliklerin olması tabiiydi. Çünkü kurum imlada ilk defa değişiklik yapmıyordu. Maalesef 1965'te değişiklikler başlamış ve imlamızdaki istikrar bozulmuştu. Kurumun istikrarsızlığa bir çözüm araması ve 1985'te çözümünü kamuoyuna sunması çok normaldi. Elbette bu çözüm teklifine karşı da eleştiriler olacaktı ve oldu. Ancak tartışmaların ardı arkası kesilmediği gibi imlamızdaki istikrarda bir türlü sağlanamadı. Bütün bunları göz önünde bulunduran Türk Dil Kurumu, yeni baskı için imla kılavuzunu tekrar gözden geçirmeye karar verdi. Kurum üyeleri arasından 7 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Talim ve Terbiye Kurulu'nun edebiyatçı 2 üyesi de komisyona davet edildi. Bazen haftada birkaç defa toplanılarak 2 yıla yakın süreyle kılavuz üzerinde çalışıldı. Komisyonun hazırladığı taslak 4 gün boyunca 40 kişilik bilim kurulunda tartışıldı ve taslağa son şekil verildi. Komisyon yeni baskıda aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulmasına karar vermişti. 1. İmla kuralları mümkün olduğu kadar kesin olmalı ve kesin bir ifadeyle belirtilmelidir. Ancak çok zorunlu durumlarda ikili şekillere ve ihtimallere izin verilmelidir. 2. İmla kılavuzu üzerindeki eleştiriler de dikkate alınarak uzlaşmacı bir yol tutulmalıdır. Yeni değişikliklere yeni bir istikrarsızlığa yol açmak yerine imlamızda az çok gelenekleşmiş hususlar benimsenmeli, tespit edilen ilkelere aykırı da olsa gelenekleşmiş yazılışlar tercih edilmelidir. 3. İlkeler mümkün olduğu kadar ayrıntılı olmalı ve bol örneklerle açıklanmalıdır. 4. Kılavuzun dizin bölümü geniş tutulmalı, sözlükteki bütün maddeleri hatta daha fazlasını kapsamalıdır. Dizine bakan okuyucu bitişik ayrı demeden her kelimeyi orada bulabilmelidir. Yukarıdaki kararların uygulanması tabii ki kolay olmamıştır. Özellikle ilkelerle gelenekleşmiş yazılışlar arasındaki çelişki bizi sürekli olarak zorlamıştır. En büyük sıkıntının da birleşik kelimelerde ortaya çıktığı görülmüştür. Birleşik kelimelerdeki bitişik yazma eğiliminin sınır tanımaz bir şekilde yaygınlaşması karşısında bunu sınırlayıcı bir kuralın getirilmesi şartı olmuştu. Yanlış eğilimi yaygınlaştıran düşünce şuydu. İki veya üç kelimeden oluşan bir yapı, yeni bir nesne, kavram veya hareketi karşılıyorsa bitişik yazılır. Bu durumda masa saati, duvar saati, masa takvimi, duvar takvimi, beyaz peynir, dil peyniri, şiş kebabı, kök boyası, kuş uçuşu, lavanta mavisi, kefal balığı, muhalefet partisi, örümcek ağı, pul biber, yok etmek, var olmak, arz etmek, azat edilmek gibi binlerce kelimenin bitişik yazılması gerekecekti. Bir kısmı yazılmaya başlanmıştı bile. Evet, bunlar yeni nesne, kavram ve hareketleri karşılayan birleşik kelimelerdi. Ama Türk imla geleneğinde bunları bitişik yazmak yoktu. Üstelik bunları bitişik yazmak, Türkçenin yapısına da uygun düşmüyordu. Bitişik yazılan kelime tek kelime gibi algılanıyor ve vurgunun yeri değiştirilebiliyordu. Kara borsa ve yaş çay kelimelerini bitişik gören spikerlerimiz vurguyu ikinci kelimeye kaydırarak dilimizin vurgu sistemini bozuyorlardı. Esasen Türkçe, binlerce nesne, kavram ve hareketi tek kelimeyle değil, iki kelimeyle karşılayan bir dildi ve bugüne kadar olduğu gibi bunların ayrı yazılmasında hiçbir sakınca yoktu. Bu bakımdan komisyonumuz, öncelikle bitişik yazılan birleşik kelime ile ayrı yazılan birleşik kelime kavramlarını birbirinden ayırdı ve bitişik yazılanlara bitişik kelime denmesini uygun gördü. Ses düşmesi, ses türemesi ve vurgunun yer değiştirmesiyle kaynaşmış hale gelen bitişikler dışındaki bitişik kelimeler için şu kuralı getirdik. Kelimelerden biri veya ikisi, birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğrarsa bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Demek ki bitişik yazılmak için yeni bir kavramı karşılamak yetmeyecekti. Kelimelerden en az birisinin anlam değişmesine uğraması şart olacaktı ve bu değişik anlam kelimenin yalnızken taşıdığı anlamlardan biri olmayacaktı. Birleşme sırasında ortaya çıkacaktı. Söz gelişi kapı kolu, kapıdan da koldan da farklı yeni bir nesnenin adıdır. Ama birleşiği oluşturan her iki kelime de kendi anlamını korumaktadır. Kol kelimesi insanın kolu anlamında olmadığı için ilk bakışta anlamca farklılaşmış görünüyorsa da kolun bu anlamı yalnız kullanıldığında da mevcuttur. Anlam farklılaşması birleşme sırasında olmamıştır. O halde bu birleşik ayrı yazılmalıdır. Buna karşılık bir alet adı olan karga burnu sözünde ne karga ne burun vardır. Bu kelimeler birleşme sırasında kendi anlamlarından çıkmışlar ve benzetme yoluyla yeni bir nesneye ad olmuşlardır. O halde bu birleşik bitişik yazılmalıdır. İmla kuralları bölümümüzde bütün bunlar gruplara ayrılarak ve bol örneklerle desteklenerek gösterilmiştir. Ayrıca gelenekten gelen bütün bitişik kelimeler de mümkün olduğu kadar sınıflandırılarak ayrı ayrı maddeler halinde belirtilmiştir. Aynı şekilde ayrı yazılan birleşik kelimeler de sınıflandırılmış ve madde madde gösterilmiştir. Hangi tür birleşik kelimenin bitişik yazılışının gelenekleştiği tabii yine de tartışılacak bir konudur. Biz böyle durumlarda bütün imla kılavuzlarına başvurarak bitişik yazılışı gelenekleşmiş olan yapı ve kelimeleri belirlemeye çalıştık. İmla kılavuzlarının büyük çoğunluğunda bitişik olanları gelenekleşmiş saydık. Bitişik veya ayrı yazılışlar çeşitli imla kılavuzlarında farklılık gösteriyorsa, tabii ki yukarıda belirlediğimiz kurala uyduk. Bu arada birçok imla kılavuzunda bitişik yazılan fakat yaygın olarak kullanılmayan yapı ve kelimeleri de gelenekleşmiş saymadık. Hane, zade, name, perver, perest gibi kelimelerle Farsça kurala göre oluşturulan yemekhane, dayızade, beyanname, vatanperver, putperest gibi birleşiklerle yine Farsça ve Arapça kurallara göre oluşturulan ehvenişer, gayrimenkul, methüsena, özbeöz, davuşsıla, aleykümselam, maşallah, fisebilillah gibi birleşiklerin bitişik yazılması tabidir. Bunlar kalıp olarak tek bir kelime gibi dilimize yerleşmişlerdir ve bu kalıplar yeni kelime yapımında artık kullanılmamaktadır. Buna karşılık Türkçe kurallara göre kurulan benzer anlamlardaki birleşiklerin gelenekleşmedikleri takdirde bitişik yazılmalarına gerek yoktur. Söz gelişi aş evi, doğum evi ayrı yazılır. Bu örneklerde kelimeler kendi anlamlarını korumaktadır ve aynı yapıyla huzur evi, konuk evi gibi pek çok yeni terim yapılmıştır. Kuruluşların kanunca belirlenmiş adlarına da imla kılavuzunun müdahale etmesi düşünülemez. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu gibi kuruluşların özel adları tabii ki kanunda belirlendiği gibi kullanılacaktır. Ancak bir kuruluş adı söz konusu olmayıp kavramlardan bahsediliyorsa, bunların iç işleri, yüksek öğretim şeklinde ayrı yazılması imla kurallarımızın gereğidir. Uzun ünlülerin belli durumlar dışında gösterilmemesi, kesmesiz söylenişi yadırganmayan kelimelerde kesme işaretlerinin kullanılmaması, Arapça ve Farsça kuralları göre oluşturulmuş birleşik yapıların tek bir kelime şeklinde bitişik yazılması ve bunlarda kesme, kısa çizgi gibi bir takım işaretlerin kullanılmaması ve benzeri kurallar tabii ki ilmi yayınları içine almaz. Eski metinlerin yeni yazıya çevrilmesinde, eski metinlerden yapılan alıntılarda ve bilimsel çalışmalarda bu çalışmaların gerektirdiği yazılış ve işaretlere başvurulabilir. Bu hususa kuralların ilgili bölümlerinde de yer verilmiştir. Ağızlara ait farklı söyleyişlerin de bilimsel çalışmalarda ve sanat eserlerinde gösterilebileceğini unutmamak gerekir. Kılavuz hazırlanırken bugüne kadarki bütün kılavuzlara bakılmış ve imlada sorun olan birçok husus veya kelimenin eski kılavuzlarda yer almadığı hayretle görülmüştür. Biz hiçbir konunun açıkta kalmamasına, sorun olan her nokta ve kelimenin kılavuzda yer almasına çalıştık. Bu bakımdan elimizdeki kılavuz bugüne kadarki en ayrıntılı kılavuz olmuştur. Bütün bunlara rağmen imlada istikrara kavuşmak, bütün toplumun uzlaşmasına ve bundan önemli olarak herkesin imlada titizlik göstermesine bağlıdır. Özellikle her gün insanımızın eline ulaşan basın yayın organlarının gerekli titizlik ve duyarlılığı göstermesi şarttır. Gazetelerimizde imla kurallarına uyulursa bu dalga dalga bütün topluma yayılır. Tabii okurlarımız da imla kurallarının titizlikle öğretilmesi ve konunun öneminin öğrencilere benimsetilmesi temel şarttır. Bu kılavuzdan sonra da şüphesiz eleştiriler olacaktır. Yapıcı eleştirilerin dikkate alınacağı da muhakkaktır. İmla konusunda toplumca göstereceğimiz duyarlılık, bu kılavuzun işlevinin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır. Türk Dil Kurumu. Okuyucuların dikkatine. 1. Okuyucular imla kılavuzunun yalnız dizim bölümünü kullanmakla kalmamalı, kurallar bölümünü de okumalı, hatta sık sık bu bölüme de başvurmalıdırlar. 2. İmla kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. Uyarılar yanlış anlamaları ve sık yapılan hataları önleyici niteliktedir. 3. Yine kurallar bölümünde bazı bölüm ve cümlelerin sonunda BK veya KRŞ şeklinde göndermeler yer almıştır. Kılavuzu kullananlar gönderilen yere baktıkları takdirde konuyu daha iyi anlayacaklardır. 4. Kılavuzun dizin bölümüne bitişik yazılsın, ayrı yazılsın, bütün kelimeler alınmaya çalışılmıştır. Bitişik yazılan birleşik fiillerde hem malı hem maklı mastarlar alınmış, ayrı yazılanlarda maklı mastarlarla yetinilmiştir. 5. Ver, bil, dur, kal yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, kalıplaşmış olanlar dışında dizine alınmamıştır. Buna karşılık, sınırlı sayıda fiille kullanılan gel, koy, yaz yardımcı fiilleriyle kurulanlar dizinde gösterilmiştir. 6. Dilimizde iki şekilde kullanılan kelimeler vardır. Üzere, üzre, sahife, sayfa, İbranice, İbranca gibi. Bu tür kelimelerin her iki şekli de yanlış olmadığı için dizinde kendi sıralarında ayrı ayrı yer almışlardır. 7. Dizinde bazı sözlerin yanında yay ayraç içinde açıklamalar verilmiştir. Açıklamalar kelimelerin doğrudan doğruya tanımını veya anlamını vermek üzere konulmamıştır. sadece kelimenin ne olduğunu açıklamak ve karıştırılabilecek benzer kelimelerden o kelimeyi ayırmak için açıklamalara başvurulmuştur. 8. Eklerle kullanılırken bazı kelimelerin sonlarında çeşitli ses olayları meydana gelmektedir. Ağaç, kağıt, kavak gibi kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında sonlarındaki ünsüz tonlulaşmaktadır. Ağacı, kağıdı, kavağı. Bazı kelimeler ise son hecedeki ünlülerini düşürmektedirler. Gönlü, zikri, ağzı. Bütün bu değişmeler dizinde ağaççı, gönüllü şeklinde gösterilmiştir. Eklerle kullanılırken değişime uğramayan kelimeler için herhangi bir belirtmeye ihtiyaç duyulmamıştır. Söz gelişi, hukuk kelimesi dizinde sadece hukuk şeklinde yer almaktadır. Bu u ekini aldığı zaman kelimenin hukuku şeklinde olduğunu, asla hukuku şekline dönmediğini gösterir. Ancak bu konuda da ikili şekillerin bulunabileceğini gözden uzak tutmamak gerekir. Yoku, yoğu, ağza, ağıza, göğse, göğüse. Bazı alıntı kelimelerde son hecede kalın ünlü bulunduğu halde ek ince olarak gelmektedir. Bu durumda dizinde gösterilmiştir. Kalp, bi, saat, ti. 9. İsim tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ek alırken araya bir n sesi girer. Kaynana dilini, dere otunu. Bu tür birleşik kelimelerin çok az bir kısmında n bulunmaz. Ayakkabıyı, yüzbaşıyı. Eki, y şeklinde alanlar dizinde gösterilmiştir. Bu şekilde gösterilmeyenlerin eki, n şeklinde aldığı unutulmamalıdır. İsim tamlaması yapısındaki yer adlarındaysa ek hangi şekilde olursa olsun gösterilmiştir. Ada pazarını, altın özünü. 10. Dilimize mal olmamış kelimeler, ödünçlemeler, dizinde eğik yazıyla ve özgün imlaları korunarak belirtilmiştir. Çekap, Floil, Türk Dil Kurumu. İmla Kuralları. Harfler ve Alfabe. Harfler. Dildeki sesleri gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlere harf denir. Harf ile ses terimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda meydana getirdiği titreşim olarak tanımlanan ses, dili oluşturan en küçük birimdir. Harf ise seslerin yazıdaki karşılığıdır. Türk alfabesi. Bir dildeki harflerin belirli bir sıraya dizilmiş bütününe alfabe denir. Türk alfabesi, Latin harfleri esas alınarak 1-11-1928 gün ve 1353 sayılı kanunla tespit ve kabul edilmiştir. Bu kanuna göre Türk alfabesinde 29 harf bulunmaktadır. Türk alfabesindeki harfler kanuna göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Harfin sırası 1. Harfin adı A. 2. B. 3. C. 4. Ç. 5. D. 6. E. 7. F. 8. G. 9. Yumuşak G. 10. H. 11. İ. 12. I. 13. J. 14. K. 15 L, 16 M, 17 N, 18 O, 19 Ö, 20 P, 21 R, 22 S, 23 Ş, 24 T, 25 U, 26 Ü, 27 V, 28 Y, 29 Z. Yeni Türk yazı sisteminde her ses için ayrı bir harf ilkesi gözetilmiştir. Ancak boğumlanma noktaları farklı olan, kalın ve ince olmak üzere iki türü bulunan G, K, L sesleri için birer harf yeterli görülmüştür. Bakınız düzeltme işareti 2. Latin harflerini kullanan yabancı milletlerin yazı sistemlerinde büyük İ harfi noktasız kalır. Ibsen, Illinois, Indiana, Innsbruck, Illinois, Iowa, Istrati gibi. Türk imla kurallarında da yabancı isimlerde büyük İ harfinin noktasız yazılışı benimsenmiştir. Sözlük, dizin ve ansiklopedilerde bu tür isimler noktasız yazılır. Ancak bu isimler İ sırasında yer alır. Yabancı alfabelerde kullanılan Q, W, X harfleri sözlük, dizin ve ansiklopedilerde P, Q, R, V, W, X, Y sırasına göre yer alır. Sesler ve ses uyumları. Türkçe'de sesler, ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Ünlülerin nitelikleri. Dilimizde 8 ünlü vardır. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bunlar çıkış yeri ve dilin durumuna, dudakların durumuna, ağzın açıklığına göre şu şekilde sınıflandırılır. A. Çıkış yeri ve dilin durumuna göre. 1. Kalın ünlüler. A, I, O, U. 2. İnce ünlüler. E, I, Ö, Ü. B. Dudakların durumuna göre. 1. Düz ünlüler. A, E, I, I. 2. Yuvarlak ünlüler. O, Ö, U, Ü. C. Ağzın açıklığına göre. 1. Geniş ünlüler. A, E, O, Ö. 2. Dar ünlüler. I, I, U, Ü. Ünlülerin nitelikleri aşağıdaki çizelgede toplu olarak gösterilmiştir. A. Düz, kalın, geniş. E. Düz, ince, geniş. I. Düz, kalın, dar. I. Düz, ince, dar. O. Kalın, yuvarlak, geniş. Ö. İnce, yuvarlak, geniş. U. Kalın, yuvarlak, dar. Ü. Yuvarlak, ince, dar. Uzun ünlü. Kökeni Türkçe olan kelimelerde uzun ünlü yoktur. Uzun ünlü Arapça ve Farsçadan Türkçe'ye giren kelimelerde görülür. Şair. Şa, iki nokta üst üste ir. Numune. Numu, iki nokta üst üste ne. İman. İ, iki nokta üst üste man. Bu örneklerde iki noktadan önceki harfin gösterdiği ses uzun ünlüdür ve uzun söylenir. Ancak birçok kelimede uzun ünlü kısalmıştır. Beyaz, hiç, rahat, ruh. Bu örneklerdeki koyu harflerle belirtilen sesler alındıkları dilde uzun oldukları halde Türkçe'de kısa söylenir. Uzun ünlülü kapalı hecelerle biten kelimeler, ünlüyle başlayan ek aldıklarında veya fiillerle birlikte kullanıldıklarında açık hale gelen hecenin ünlüsündeki uzunluk çoğunlukla yeniden ortaya çıkar. Esas, esasen, esa, sen. Esası, esası. Hayat, hayatı, hayatı. Kanun, kanunen, ka-nu-nen. Kanuni, ka-nu-ni. Ruh, ruhum, ruhum. Ruhani, ru-ha-ni. Usul, usulü, usulü. Vicdan, vicdanen, vicdanen. Vicdani, vicdani. Ahbap olmak, ahba, iki nokta üstte b olmak. Hitap etmek, hita, iki nokta üstte b etmek. Bazı örneklerde bu durumda da kısalma görülür. Beyaz, beyazı, can, canım, Kemal, Kemali, kitap, kitaba, meydan, meydana, meydana gelmek. Uzun ünlüler belli durumlar dışında yazıda gösterilmez. Adalet, adalet, badem, badem, beraber, beraber, idare, idare, ifade, ifade, işaret, işaret, kaide, kaide, numune, numune, rica, rica, şair, şair, şive, şive, şube, şube, vali, vali, vefa, vefa. Eski metinlerin yeni yazıya çevrilmesinde, eski metinlerden yapılan alıntılarda ve bilimsel çalışmalarda uzun ünlüler özel işaretlerle gösterilebilir. Ünlüler üzerinde düzeltme işareti. Düzeltme işaretinin iki görevi vardır. Uzatma ve inceltme. Bu işaretin kullanılacağı yerler aşağıda gösterilmiştir. 1. Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur. Adem, yokluk. Adem, insan. Adet, sayı. Adet, gelenek, alışkanlık.